Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İz kâle
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'in 7 Behmen 1399, Hicri Kameri 12 Cemadüsani 1442 ve Miladi Takvimle 26 Ocak 2021 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenini ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Amerika'da radikal sağ örgütlere kısa bir bakış ve Nehçül Belaga öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslami Kalabı rehberi Şerif Şehit Fahrizade'nin emekleri ve görülmemiş ihlasının bedeli şehadetti dedi. İran kuantum faaliyet alanına girdi. Rusya nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanması gerektiğine vurgu yaptı. İran güvenilir ülkelerden 16 milyon doz korona aşısı ithal edecek. Yunanistan Fransa'dan 18 savaş uçağı satın alıyor. Amerikan polisi en az 135 silahsız siyahi öldürdü. Şimdi haberler.
İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi Şehit Fahrizade'nin emekleri ve görülmemiş ihlasının bedeli şehadet olduğunu söyledi. Şehit Fahrizade'nin ailesiyle görüşen İslam İnkılabı rehberi, şehitliğin yüce makamının dünyevi hiçbir makamla karşılaştırılamayacak kadar yüksek olduğunu ifade etti. Şehit Fahrizade'nin isminin vefatı sonrası halk tarafından bilinmesi ve birçok gencin kendini tanımamasından dolayı üzgün olmalarının da şehidin ihlasının eseri olduğunu belirten Ayetullah Hamene'yi, şehit eşlerinin onların ilahi ödüllerinde payı olduğunu belirterek şehidin ailesine sabır diledi. Bu görüşmede Şehit Fahrizade'nin eşi ve çocukları, Şehit Fahrizade'nin şehadetinden sonra İslam İnkılabı rehberinin aydınlatıcı mesajlarından dolayı teşekkür ettiler. İran Savunma Bakanlığı'na bağlı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade, 27 Kasım tarihinde Tahran etrafında aracına yapılan terör saldırısında şehit düşmüştü.
İran Atom Enerjisi Teşkilatı Başkanı Ali Ekber Salih, İran'ın kuantum faaliyet alanına girdiğini söyledi. Dün gece Tahran'ın Milat Kulesi ile İran Atom Enerjisi Teşkilatı arasında 3. kuantum veri aktarımının testi açılış töreninde konuşan Ali Ekber Salih, İran'ın kuantum faaliyet alanına girdiğini belirterek bu teknolojiden telekomünikasyon, savunma, bankacılık, tıp, bilgisayar, görüntüleme, yapay zeka, sensörler, atom saati, radar ve biyoloji gibi çeşitli alanlarda istifade edilebilir dedi. Salih genel olarak kuantum teknolojisi şifrelenmiş bilgilerin iletilmesine ihtiyaç duyulan her yerde kullanılır dedi. Salih İran'da kuantum faaliyetlerinin 2016'da başladığını belirterek 2 yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 2 yıl önce iç içe geçmiş ilk fotonların İran'daki Ulusal Lazer Bilimi ve Teknolojisi Merkezi'nde üretildiğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Atom Enerjisi Teşkilatı Başkanı bu teknolojiyi kullanan ülkeler hakkında da şöyle dedi. Batı Asya'da bu testi henüz hiçbir ülke yapmadı. Dünyada Avusturya, Amerika, Çin, Rusya, Hindistan, Birleşik Krallık ve Kanada gibi çok az ülke bu alanda başarılı olmuş ve kuantum teknolojilerine yoğun yatırım yapmıştır.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kalıcı barışa ulaşmanın yolunun kapsamlı bölgesel düzenlemelerden geçtiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Zarif dün attığı tweet'te kalıcı barışa giden yolun herkese fayda sağlayan ulaşım koridorları da dahil olmak üzere kapsamlı bölgesel düzenlemelerden geçtiğini bildirdi. İran Dışişleri Bakanı bölge ülkelerini kapsayan ziyaretinin başında pazar akşamı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü'ye gitti. Zarif'in Azerbaycan Cumhuriyeti'nden sonra Rusya, Ermenistan, Gürcistan ve Türkiye'ye seyahat etmesi planlanıyor. Bu arada Azerbaycan Cumhuriyeti mevkidaşı ile görüşen Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran-Azerbaycan Cumhuriyeti ortak sınırlarında bulunan kurtarılmış alanların yeniden inşasına aktif ve kapsamlı bir şekilde katılmaya hazır olduklarını açıkladı. Çeşitli kirli ve bölgesel alanlarda karşılıklı önemli konuları görüşmek üzere Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya gelen Zarif, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal altındaki topraklarının kurtarılmasının ardından Bakü'ye yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başta siviller olmak üzere savaş mağdurlarına ve ailelerine başsağlığı diledi ve yeni dönemin bölgede istikrara katkı sağlayacağını ve tüm tarafların yararına olduğunu kaydetti.
İran Ekonomi ve Maliye Bakanı ile Ermenistan Ekonomi Bakanı ikili ticari işbirliğini genişletmenin yollarını ele alan görüşme yaptılar. İran Ekonomi Bakanı Ferhat Dejpesent dün Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Karubiyan'la Tahran'da yaptığı görüşmede iki ülke arasında ticaret hacminin 300 milyon dolar olduğunu, bu rakamın İki ülkenin iradesiyle 1 milyar doların üstüne çıkartılabileceğini söyledi. Dejpesent ayrıca iki ülke arasında petrol, gaz, enerji alanlarında yabancı yatırımları çekmek, geliştirmek ve işbirliğini ilerletmek ve Avrasya Birliği ülkelerinin büyük pazarı için ortak bir marka üretmeye yatırım yapmak ve Erivan, Colfa, Tahran demiryoluna odaklanmanın da İki taraf arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmeye yardımcı olabilecek unsurlardan olduğunu söyledi.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi, Rusya'nın nükleer anlaşmayı tam olarak uygulamak istediğini vurguladı. Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi Vasily Lavrentiy dün TASS'a yaptığı açıklamada Amerika'nın nükleer anlaşmaya olan taahhütlerini yerine getirmesi halinde İran'ın nükleer anlaşmaya geri dönmeye hazır olduğunu, ancak Washington nükleer anlaşmanın aksine İran'ın nükleer anlaşmaya dönmesiyle ilgili yeni şartları gündeme getirdiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Rusya'nın Viyana merkezli uluslararası kuruluşlar temsilcisi Mihail Ulyanov da dün nükleer anlaşma ve onun Amerikan Başkanı Joe Biden hükümeti tarafından kabul edilme ihtimali hakkında tweet atarak İran ve nükleer anlaşma hakkındaki karamsar görüşlerin göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Joe Biden nükleer anlaşmaya yönelik politikasını hiçbir zaman açıkça belirtmedi. İran İslam Cumhuriyeti nükleer anlaşmaya dönmesi ve yükümlülüklerini yerine getirmesi için Amerika tarafından gelebilecek muhtemel herhangi bir yeni şart veya talebi kabul etmeyeceğini açıkladı.
İran İslami Şura Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ali Şehriyari, İran'ın güvenilir ülkelerden 16 milyon 800 bin doz korona aşısı ithal edeceğini bildirdi. Save kentinde açıklamada bulunan Şehriyari, İslam İnkılabı rehberinin direktifleri ile İngiltere, Fransa ve Amerika üretimi korona aşısı ithalinin yasak olduğunu, fakat güvenilir diğer ülkelerden aşı ithal izni verildiğini söyledi. aşı ithalat sorumluluğunun Sağlık Bakanlığı'nda olduğunu belirten Şehriyari, bunun için şu ana kadar 52 milyon dolar ön ödeme yapıldığını, aşıların bu ay sonuna kadar ülkeye getirileceğini söyledi. Bu arada yabancı aşıların ithalatı ile eş zamanlı olarak İran aşılarının üretilmesi için de çalışmalar devam ediyor.
Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in CEO'su bu şirket tarafından üretilen koronavirüs aşısını yaptırmadığını itiraf etti. Pfizer firmasının CEO'su Albert Barlow, Amerikan haber kanalı CNBC ile yaptığı röportajda korona aşısını kullanmama nedeninin sağlıklı olması olduğunu söyledi. Amerika ve çeşitli ülkelerde Amerikan ilaç firmaları Moderna ve Pfizer'ın ürettiği korona aşısının dağıtılmasından ve enjeksiyondan birkaç gün sonra bu aşının enjeksiyonu takiben şiddetli yan etkiler hatta ölüme bağlı vakalar artış kaydetmişti. Amerika Federal Aşı Yan Etkilerini raporuna göre şu ana kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde 55 kişi Pfizer veya Moderna aşılarından birini aldıktan sonra öldü. Yüzlercesi yaşamı tehdit eden komplikasyonlar yaşadı. Amerika Birleşik Devletleri'ne ek olarak birkaç ülke Pfizer aşısının enjekte edilmesinden sonra yan etkilerinin yaşandığını bildirmişti. Amerika Birleşik Devletleri şu anda hem koronavirüsüyle enfekte olan kişi sayısı hem de virüsün neden olduğu ölüm sayısı bakımından dünyada ilk sırada yer alıyor.
Tunceli'de koronavirüs testi pozitif çıkan ve temaslılarıyla birlikte karantinaya alınan sağlık çalışanından alınan numuneler mutasyona uğramış virüs şüphesiyle Ankara'ya gönderildi. Bu arada Diyarbakır Lice ilçesi Dernek mahallesinde ikamet eden ve koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi de mutasyona uğramış virüs görülmesi sonucu mahalle tedbir amaçlı karantinaya alındı. Diğer yandan Tokat'ta mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen hastalardan birinin il dışı bağlantısı olduğu belirlendi. Mutasyona uğramış koronavirüsün Türkiye'de de görüldüğünün açıklanmasından sonra Sağlık Bakanlığı'nca illere gönderilen kitlelerle tarama yapılmaya başlandı.
Yunanistan, Fransa'dan 2,3 milyar avro karşılığında satın alacağı 18 Rafale savaş uçağı için anlaşma imzaladı. Yunanistan'ın Fransa'dan almaya karar verdiği 18 Rafale uçağı için Fransa ile resmi anlaşma imzaladı. Yunanistan, Rafale alan Avrupa'daki ilk ülke oldu. Fransız Savunma Bakanı Florence Parly temaslarda bulunmak üzere gittiği Atina'da Yunan mevkidaşı Nikos Panayotopoulos ile Yunanistan Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. 18 Rafale savaş uçağı için resmi anlaşmayı imza atan ikili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Anadolu Ajansı'nın haberinde yer alan bilgiye göre Panayotopoulos, Rafale savaş uçaklarının alımıyla Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin önemli ölçüde güçleneceğini savunarak bu anlaşmanın iki ülkenin savunma işbirliğinin derinleştirilmesi yönünde önemli bir adım olduğunu söyledi. Parly ise Yunanistan'ın Avrupa'da bu uçakları satın alan ilk ülke olduğunu, Yunan Deniz Kuvvetleri'nin yenilenmesinde Fransız savaş gemilerinin de yer alması ümidini taşıdıklarını söyleyerek çok yakında bu konuyla ilgili teklifinde Atina'ya sunulacağını açıkladı.
Türkiye'de 3 Rus vatandaşı yaralandı. Sputnik Haber Ajansı'na göre Türkiye polisi dün İstanbul'da silahlı bir kişinin soğuk silahla düzenlediği saldırıda 3 Rus vatandaşını yaraladığını duyurdu. Türkiye polisi saldırının ayrıntılarıyla ilgili fazla bilgi vermedi.
Terör rejimi İsrail 2020'de Filistinlilere ait 869 konut ve Filistinlinin diğer tesislerini yıktı. Muhabirimizin bildirdiğine göre işgalci Siyonist rejim güçleri geçen yıl 869 Filistin evini ve tesisini yıkarken Batı Şeria'da 6507 meyve ağacını yok etti. Siyonist rejim tarafından tahrip edilen konutların çoğu işgal altındaki Kudüs, El Halil ve Tubas'ta bulunuyordu. Birleşmiş Milletler İnsan İşler Koordinasyon Ofisi, pazartesi günü yaptığı açıklamada Siyonist rejimin son 2 hafta içinde inşaat izni olmadı bahanesiyle Filistinlilere ait 24 evi yıktığını, 70 Filistinlinin yerinden edildiğini söyledi. Birleşmiş Milletler'in İnsan Yardım Koordinatörü Jim McGoldrick geçtiğimiz günlerde Üç İsrail'in koronavirüs yayıldıkça son aylarda yasa dışı girişimlerinin de arttığını söyledi. Siyonist rejim Filistinlilerin evlerini yıkarak ve bu topraklar üzerinde Siyonist yerleşimler kurarak Filistin topraklarındaki hegemonyasını sağlamlaştırmak ve Filistin topraklarının coğrafi yapısını değiştirmek ve o bölgeye Siyonist görünüm vermeye çalışıyor.
Amerikan Hazine Bakanlığı Yemen Ensarullah Hareketi için geçici yaptırımlardan geri adım attı ve Trump'ın aldığı kararı böylece feshetmiş oldu. Amerikan Hazine Bakanlığı dün gece Washington'un Yemen Ensarullah Hareketi'ne yönelik yaptırımlarının bir kısmı için bir aylık muafiyet verdiğini duyurdu. Yeni Amerikan Başkanı Biden tarafından aday gösterilen Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçtiğimiz günlerde Washington'un Yemen Ensarullah Hareketi'ni terör örgütü ilan etmeyi yeniden düşüneceğini söylemişti. Bu arada Yemen'in çeşitli kentlerinde dün akşam Yemen Ensarullah Hareketi'ni desteklemek için milyonlarca Yemenlinin katıldığı gösteriler düzenlendi.
Nijerya güvenlik güçleri, Nijerya İslami Hareket lideri Şeyh İbrahim Zakzaki yanlılarına saldırarak onlara karşı baskı ve şiddet uyguladı. Fars Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Nijerya'nın muhtelif kentlerinde halk dün Şeyh Zakzaki'nin mahkemesi hakkında doğrudan haber alınamamasını protesto ederek sokaklara döküldüler. Şeyh Zakzaki'nin gıyabi mahkemesi geçtiğimiz Kasım ayında başlamış ve mahkemenin dünkü kararı şahitlerin dinlenmesiyle son bulmuştu. Şeyh Zakzaki'nin ikinci mahkemesinin duruşması bugün düzenlenecek. Öte yandan Şeyh Zakzaki ile beraber tutuklanan eşinin koronavirüse yakalandığı ve yargı kararıyla hastaneye nakledildiği belirtildi. Şeyh İbrahim Zakzaki'nin avukatı yaptığı açıklamada Suudi rejiminin Nijerya makamlarına onu öldürmeleri için milyonlarca dolar verdiğini belirtti.
Amerikan soruşturmasına göre Amerikan polisi en az 135 silahsız siyahiyi öldürdü. Amerikan Ulusal Radyosu'nun dün yayınlanan soruşturmasının sonuçları bu ülke polisinin 2015 yılından bu yana en az 135 silahsız siyahi öldürdüğünü, vakalarının %75'inin saldırgan polislerin beyaz olduğunu gösteriyor. Raporlara göre bu siyahi Amerikalıları öldüren birkaç memur mahkemede zahiren suçlu bulundu. Ancak görevlerinden alınmadılar. Soruşturma Amerika'da siyahi Amerikalı George Floyd'un beyaz bir polis tarafından vahşice bir şekilde öldürülmesi üzerine yaygın protestoların üzerinden aylar sonra geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova 23 Ocak'taki izinsiz gösteriler hakkında Amerika'nın Moskova Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar nedeniyle Amerikan Büyükelçisi John Sullivan'a protesto notası verildiğini belirtti. Zaharova, birinci kanala verdiği demeçte hafta sonu Rusya'nın çeşitli kentlerinde muhalif isim Alexei Navalny'nin destekçileri tarafından düzenlenen izinsiz gösteriler hakkında Amerikan Büyükelçiliği tarafından yapılan paylaşımları eleştirdi. Amerikan elçiliği tarafından paylaşılan materyaller Rusya'nın iç işlerine doğrudan müdahale olarak gördüklerini kaydeden Zaharova, Amerika tarafını Rus yasalarına uymaya davet etti.
Ve son haberimiz, Avrupa Birliği birçok üyesinin Venezuela'da geçici devlet başkanı olarak tanıdığı muhalif lider Juan Guaido'dan ayrıcalıklı muhatap olarak bahsetti. Venezuela'da 6 Aralık 2020'de yapılan parlamento seçimlerini devlet başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümet koalisyonu kazanmış, seçimleri boykot eden ve başını Ulusal Meclis'in eski başkanı Guaido'nun çektiği muhalifler ise alternatif seçim düzenleyeceklerini duyurmuştu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in Baku ziyareti etrafında. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, pazar akşamı bölgesel turunun ilk ziyaretinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü'ye gitti. Bu ziyarette önemli olan husus, mevcut durumda kat kat daha fazla öneme sahip olan bölgesel işbirliklerin artması meselesidir. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Bakü'nün ardından Moskova'ya gidecek, Rus makamlarla da görüşmeler yapacak. Ardından Ermenistan, Gürcistan ve muhtemelen de Türkiye'de görüşmeler gerçekleştirmek için bu ülkelere gidecek. Bu ziyaretin hedef ülkeleri İran İslam Cumhuriyeti ile çok yakın ikili ilişkilere sahip olup bölgesel işbirlikleri anlamında da İran ile stratejik işbirlikleri içerisinde bulunuyor. Azerbaycan Cumhuriyeti de bu bölgesel ve ekonomik entegrasyonun bir parçasıdır. Bu yüzden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov, ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile görüşmesinde de ana konuların ikili ve bölgesel ilişkiler olduğu söylenebilir. İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel siyasetleri bölgesel işbirliği ve yakınlaşmaya dayalı olarak kurulmuştur. Buna esasen İran, bölge ülkelerinin ekonomik ve güvenlik projeleri çerçevesinde işbirliğinde bulunmalarını ve katılımlarının artmalarını istiyor. Bu açıdan Muhammed Cevat Zarif'in bölgesel ziyaretleri, özellikle de onun Bakü ziyareti, üç açıdan önemli. Bu önemi 3 boyutta ele almak mümkün. Bu ziyaretin öneminin ilk boyutu Karabağ Savaşı'nın ardından bölgenin yeni koşulları ve ziyaretin zamanlaması. İran ise bölgeye dayatılan krizler ile mücadele kapsamında siyasi girişimlere başvurarak krizlerin çözümüne yardımcı olmaya çalışmıştır. İran'ın siyaseti ta baştan Karabağ hususunda ihtilafların diplomasi ve diyalog yolu ile çözülmesine vurgudur. Şimdi de Karabağ Savaşı sona ermiş ve bölge görece bir barış düzeyine ulaşmıştır. Bu gelişme aslında bölgesel denklemleri de etkilemiştir. Mevcut durumda bölge ülkeleri savaş için koalisyonlar kurmak yerine diyaloglara, işbirliklerine ve güven oluşturucu yöntemlere ihtiyaç duymaktadırlar. Tahran ve Baku arasında stratejik işbirliklerin gelişmesinin önemi de bu çerçevede değerlendirilebilir. Bakü ve Tahran arasındaki müzakereler ve iki ülke makamlarının ziyaretlerinin önemini bir başka boyutu bölgesel düzeyde ilişkilerin gelişmesine vurgudur. İki ülkenin Hazar ve Kafkasya bölgesindeki önemli seçkin konumu ve her iki ülkenin de Kuzey-Güney koridoru yolu üzerinde entegrasyon avantajı, Tahran ile Bakü arasındaki işbirliğinin bu önemli transit ekseninde ilişkilerini geliştirme ihtiyacını ve stratejik düzeye taşınmasının önemini arttırmaktadır. Kuzey-Güney transit koridoru Rusya Federasyonu, Azerbaycan Cumhuriyeti ve İran arasında yakın ilişkilerin güçlenmesinde de önemli bir rol oynamaktadır. Bu iletişim ve ulaşım hattının tamamlanması çerçevesinde Reşt-Astarat-Emir yolu hattı İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti işbirliğiyle uygulanmıştır. Zarif'in Bakü ziyaretinin öneminin üçüncü boyutu ise Kafkasya ve Hazar Denizi'nde yeni işbirliği imkanlarının olacağıdır. Kafkasya bölgesi siyasi uzmanı Efşar Süleymani, Tahran ve Bakü işbirliğinin önemi hakkında şöyle diyor: İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti birbirlerini tamamlayan jeopolitik ve jeoekonomik kabiliyetlere sahiptir. İki ülke yan yana gelerek iyi kapasiteler yaratabilirler ve sonuçta yeni stratejik işbirliklerin şekillenmesine yol açabilirler. Genel bir değerlendirme çerçevesinde Zarif'in Bakü ziyaretinin amaçlarının İran'ın bölgesel diplomasisi ve ekonomik ve siyasi hedeflerinin doğrusunda olduğu ve kolektif güvenliğe verdiği önemi gösterdiğini gözler önüne sergilemektedir. Beklentiler ise iki ülke makamlarının bu ziyarette ikili ilişkileri ve çok taraflı bölgesel işbirlikleri güçlendirme yönünde adım yönündedir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Joe Biden'ın Doğu Asya'daki Çin'i dizginleme stratejisi etrafında. Amerika'da Joe Biden'ın başkanlık dönemini başlamasından bir haftadan az bir süre sonra USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin öncülüğündeki Amerikan eskadrası Güney Çin Denizi'ne dahil oldu. Amerikan güçlerinin Hint ve Pasifik Okyanusu Komutanlığı Merkezi bu deniz eskadrasının cumartesi günü Tayvan ve Çin arasındaki gerilimlerin artmasının ardından bölgeye sevk edildiğini bildirdi. Amerikan eskadrasının Güney Çin denizine girmesi Pekin'in defalarca uyarıda bulunmasının ardından gerçekleşti. Pekin defalarca Amerikan deniz kuvvetlerinin Çin kontrolündeki adalarına yaklaşması hususunda şikayette bulunmuş ve Amerika'yı ciddi şekilde uyarmıştır. Amerikalı eskadrasının Güney Çin denizine sevk edilmesine paralel olarak yeni Amerikan hükümetinin farklı bakanlıklar, Joe Biden liderliğinde eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın hasmane tutumlarını ve iddialarını Çin'e karşı tekrarlıyorlar. Bu çerçevede cumartesi günü Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price bir bildiri yayımlayarak şöyle bir iddiada bulundu. Amerika, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tayvan dahil komşularını korkutmak ve paniğe düşürme yönündeki çabalarından kaygı duymaktadır. Bu bildirde şu ifadelere de yer verildi. Ortaklarımız ve dostlarımızın yanında durup Pasifik Hint Okyanusu havzasındaki ortak değerlerimizi ve güvenliğimizi güçlendirmek istiyoruz. Bu girişim, Demokratik Tayvan ile ilişkilerimizi derinleştirmeyi de kapsamaktadır. Yeni Amerikan hükümeti Savunma Bakanı ayrıca pazar günü Japon mevkidaşı ile görüşmesinde de Washington ve Tokyo arasındaki güvenlik anlaşmasına göre Japon ve Çin'in Doğu Çin Denizi'ndeki muhtemel ihtilaflarında Tokyo çıkarlarını savunacaklarını bildirdi. Bu arada Joe Biden'ın Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın adayı olarak gösterdiği Antony Blinken de Senato Dış İlişkiler Komitesi oturumunda kendisini Senato'ya kabul ettirmek adına Çin'in kuşkusuz Amerika için diğer ülkelerden ara bir farkla en büyük sorun olduğunu belirtti. Yeni Amerikan hükümetin makamlarının açıklamalarını bir arada göz önünde bulunduracak olursak Joe Biden liderliğindeki yeni hükümet, yeni Amerikan hükümeti bakanlıklarının eski başkan Donald Trump'ın Çin'e yönelik iddialarını ve tutumlarını tekrarlayacakları söylenebilir. Eski Amerikan hükümeti ömrünün son günlerinde Amerika'nın Tayvan'a yönelik uyguladığı tüm kısıtlamaları kaldırdı. Yeni Amerikan hükümeti de bu siyasetlere bağlılığını bildirmesinin yanı sıra Tayvan'ı desteklemek adına işi daha da ileriye götürerek ve 1979 yılından beri ilk kez Tayvan hükümeti temsilcisini Amerikan başkanının tanıtılma törenine davet etmiştir. Buna rağmen Pekin, Tayvan'ı Çin'in kara parçası olarak görüyor ve Amerika'nın Tayvan'a silah satışını ve bu bölgedeki hareketlenmelerini egemenlik ihlali ve tek parça Çin siyasetini aykırı olarak görüyor. Genel bir değerlendirme yapacak olursak, görünen o ki Joe Biden döneminde Çin ve Amerika ilişkilerinde belirgin bir değişiklik yaşanacağı söylenebilir. Gerçekte Biden hükümetinin Doğu Asya'daki stratejisi Çin'in dizginlenmesi doğrultusundadır. Tabii ki yeni Amerikan hükümeti bu stratejisini ilerletmek adına eski ortaklarının kabiliyetlerinden de yararlanmak istiyor. Amerikan Savunma Bakanı Japon ve Güney Koreli mevkidaşları ile telefon görüşmesinden de anlaşılacağı gibi Biden hükümetinin Doğu Asya'daki siyasetlerini uygulamak için eski ortaklarını önemli miktarda hesaba kattığını gösteriyor. Bu çerçevede yeni Amerikan hükümetin hasmane siyasetlerinin devamının Çin ve Amerika ilişkilerini daha ciddi gerilime sürükleyeceği söylenebilir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 7 Behmen 1399 Hicri Kamer'i 12 Cemadüssane 1442 ve miladi 26 Ocak 2021 Salı. ...44 yıl önce bugün Hicri Şems'i 7 Behmen 1355 yılında İranlı çağdaş edebiyatçı Müşteba Minavi 76 yaşında dünyaya veda etti. Hicri Şems'i 1279 yılında Tahran'da gözlerini dünyaya açan Minavi, kültürel faaliyetlerine öğretmenlik mesleğiyle başladı ve daha sonralarında üniversitelerde üretim üyesi olarak görevini sürdürdü. Minavi birçok hat kitaplarından görüntüler elde etti ve onları araştırmacılara verdi. Müşteba Minavi birçok kültürel ve edebi kurultayın başkanlığını yaptı ve uluslararası kongrelere katıldı. Müşteba Minavi'den günümüze de geri kalan eserleri arasında 15 Söz, Özgürlük ve Düşünce Özgürlüğü, Firdevsi ve onun şiiri ve çok eskilere dayanan tahsih edilmiş metinler ve birkaç tercümeye değinebiliriz. ...88 yıl önce bugün Hicri Şems'i 7 Behmen 1311'de İran'ın önde gelen alim Ayetullah Seyyid Muhammed Bagır Hucreti Mazenderani vefat etti. Hicri Şems'i 1248'de İran'ın kuzeyindeki Babur kentinde dünyaya gelen Ayetullah Seyyid Muhammed Bagır Hucreti Mazenderani'nin ailesi ilim ve fazilet ehliydi. ...25 yıl önce bugün Hicri Şems'i 7 Behmen 1374'te önde gelen alim ve fakih ve bilim adamı Ayetullah Seyyid Abdulaziz Tabatabai Yezdi vefat etti. Ayetullah Yezdi Hicri Şems'i 1308'de Kutsal Necef-i Eşref kentinde Allame Muhammed Kazım Yezdi hanedanında dünyaya geldi. Gençken babasını kaybeden Ayetullah Yezdi ilk başlarda dini ilimlere yöneldi ve yaşadığı kentte önde gelen alimlerden feyizler aldı. Ayetullah Yezdi kendi dönemindeki ünlü fakihlerden özellikle Ayetullah Seyyid Abdülali Musevi Sebzivari, Şeyh Sadra Badkubeyi, Seyyid Abdülhadi Şirazi ve Seyyid Ebu'l-Kasım Hoyi gibi alimlerden dersler aldı. Hicri Şems'i 1354'te Necef'i İran'a gitmek üzere terk eden Ayetullah Tabatabai, Kutsal Kum kentinde araştırma ve telif işleriyle uğraştı. Nüsa bilimi, tarih, tercüme, hadis, rical bilimlerinde büyük maharet elde eden Ayetullah Yezdi, Kutsal Rezevi Külliyesi Kütüphanesi ve Necef kentindeki Emir el-Müminin kütüphanesinde yer alan hat kitapları için çeşitli fihristler hazırladı ve Şeyh Ağa Bozok Tehrani'nin eseri olan El-Doriye kitabının telif edilmesine de işbirliğinde bulundu. ...799 yıl önce bugün Hicri Kameri 12 Cemadüssane 643'te Hicri Kameri 7. yüzyılın önde gelen fakih, lügat bilimcisi ve müfessir Ebu'l-Hasan Ali bin Abdüssamed Şafii vefat etti. Mısır'ın Saha bölgesinde dünyaya gelen Şafii, söz konusu kente doğduğundan dolayı Sahavi lakabını aldı. Sahavi tahsilini tamamlamak için Şam'a gitti ve bu kentte yaşamaya başladı. Sahavi tecvid, usulettin ve hadis dallarında Cevahir ve Sefer el-Saade adlı kitapları kaleme aldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Star.
Biden'in seçim kampanyası kaynağı belirsiz para ile desteklenmiş.
Cumhuriyet.
Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı verileri de ekonomideki olumsuz tabloyu ortaya serdi.
Ve Yeni Asya.
Şimdi de gizli zam.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 24 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde "İnsanlar açız diye bağırıyor" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Ekonomik çöküşe yol açanlar bunun bedelini ödüyor mu? Tabii ki hayır. İnsanlar açız diye bağırıyor. Hükümet ise seyrediyor. Bunların millete saygısı yok. Olsaydı hemen sandığı milletin önüne getirilirdi. Ama cesaretleri yok. Bu sözler yeni söylenmiş sözler değil. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, AKP'nin kurulmasının üzerinden henüz 9 ay geçmişken ve seçimlere daha 7 ay varken Nisan 2002 tarihinde Antakya'da düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada bu sözleri söylemiş diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Geçen yıl Şubat ayında AKP'nin grup toplantısında da bir vatandaş, "Çoluğum çocuğum aç, bana yardım edin" diye bağırmıştı. Bu vatandaşın onca güvenliğe rağmen grup toplantısına nasıl girebildiği tartışılırken, vatandaşın bu feryadı ortada kalmıştı. Sonrasında apar topar salondan çıkarılan vatandaşa yardım edilip edilmediğini bilmiyoruz. Ama koronavirüs salgını ile birlikte daha da artan ve şiddetlenen ekonomik krizde gelinen noktada açız diye bağıranlar çoğaldı. İşsizlik oranı, enflasyon, zamlar, kapanan iş yerleri artık her gün duyduğumuz sıradan haberlerden oldu. Bırakın yoksulluk sınırını, açlık sınırının altında ezilen milyonlar var. Emeklilerin büyük bir kısmı açlık sınırının altında eziliyor. %40'ın üzerinde asgari ücretli çalışan var. Bu haberleri duydukça Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, "Türkiye'de yoksulluk, özellikle aşırı yoksulluk, uluslararası dokümanlarda da ifade edildiği gibi artık Türkiye için sorun olmaktan kalktı" sözüyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "eve ekmek götüremiyoruz" diyen vatandaşa "eve ekmek götüremiyoruz" dediğin zaman "bu bana biraz abartılı geldi, al bu keyif çayını iç" demesi hatıramıza geliyor. Bütçe görüşmeleri sırasında CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın "herkesin midesine bir şey giriyor, kuru ekmek giriyor" dediğinde ve tutanaklara yansıyan satışmada Denizli Milletvekili Şahin Tin'in "o zaman aç değil" demek sözleri, açlık meselesi gündeme gelince bu dönemin unutulmayacak sözleri arasına girdi. 1 lira için ekmek kuyrukları, ucuz sebze ve meyve kuyrukları artık hayatın bir parçası haline geldi. Borcunu ödeyemeyen esnaf, kirasını ödemeyen insanlar ve bunların yanında hiçbir geliri olmayan ve aç vatandaş.
Esfender Korkmaz 24 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Tek başına faiz çözüm değil" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Merkez Bankası beklendiği gibi gösterge faizini %17 olarak sabit tuttu. Artırması veya düşürmesi için bir sebep yoktu. Reel faiz beklentilerinin bir sonraki enflasyon beklentisine göre hesaplanması gerekir. Ama Türkiye'de enflasyonda da belirsizlik yüksek olduğu için genellikle aynı aydaki enflasyon üstünden hesaplanıyor. 2021 beklenti anketine göre Ocak ayında TÜFE oranı %1.35 olarak bekleniyor. 2020 Ocak ayında da TÜFE oranı aynıydı. Demek ki aşağı yukarı Ocak ayında da yıllık TÜFE'de 2020'de gerçekleşen 14.6 oranına yakın olacaktır, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu durumda reel faiz oranı 2,1'dir. Türkiye'nin uluslararası piyasalarda 5 yıllık tahvillerin iflas risk birimi 326 baz puandır. Bu aynı zamanda Türkiye'nin riskini gösterir. Yani reel faiz en az 3,26 yüzdelik puan olmalıdır. 3,26 üstü olsa daha çok sıcak para girer. Ama 2,1 reel faizde yurt dışı ile karşılaştırılınca bazı fonlar için riske değer görünüyor ve portföy yatırımları geliyor. Mamafi eski bakan gittikten ve Merkez Bankası reel faiz verdikten sonra 2020 Ekim-Kasım aylarında portföy yatırımları yoluyla 4 milyar 194 milyon dolar geldi. Kısa dönemde kurları tutabilmek için Merkez Bankası'nın elinde faiz ve dış borçlanma araçları kaldı. Buna karşılık Merkez Bankası rezervleri hala ekside seyrediyor. 2020 yılında 38,5 milyar dolar cari açık oluştu. Para sıkılaştırılması çok net değil çünkü hükümet pandemi nedeniyle bütçeden para vermek zorundadır. Ayrıca erken seçim olursa hükümet yeniden kredi genişlemesini gider. Dış borçlanmaya gelince bankalar ve özel sektör yüksek faizle dış borç almak yerine yurt dışında tuttukları ihtiyatlarından veya döviz işlemlerini daraltarak ellerinde bulundukları döviz varlıklarından ödeme yapıyorlar. Söz gelimi 2020 Ocak-Kasım arasında 11 ayda bankalar net 5 milyar 622 milyon dolar ve özel sektörde net 4 milyar 182 milyon dolar net dış borç ödemesi yaptılar. Aynı dönemde hükümette 560 milyon dolarlık net dış borç ödedi. Hükümetin yeniden dış borçlanması zor değil ama yüksek faizle borçlanma maliyetlerini arttırıyor. Söz gelimi hazine 2021'de 3,5 milyar dolar ilk dış borcunu %4,75 faiz oranı ile aldı. Bu faizin 3,25 puanı sigorta primi, 1,75 puanı da faizdir. 4,75 yüksek faizdir çünkü halen dolar Libor faizi 0,31'dir. Hükümet buna rağmen benden sonra tufan diyerek dış borçlanmaya gider. Gitmek de zorundadır. Reel faiz ve dış borçlanmaya rağmen TL üstündeki baskı ertelenir, kalkmaz. Çünkü ekonomik istikrar dikiş tutmayacak kadar bozuktur. Siyasi, demokratik ve hukuki altyapıyı bugünkü siyasi iktidar düzeltemez. Aksi halde bunların üstüne kurduğu dünya yıkılır. İktidarın politik dünyasına yerli ve milli, muhalefeti FETÖ'ye veya PKK terörüne yıkan gösterme stratejisi, HDP'yi kapatıp Kürt oylarını kendine yönlendirme, seçim öncesi muhalif basını sindirme stratejisi var. Bunları ayrışma değil, birleşme yaklaşımı içinde demokratik ve yargı bağımsızlığının olduğu bir ortamda yapamaz.
Ayşe Şahin 24 Ocak tarihli Evrensel Gazetesi'nde Bir Şey Yapmalı, Böyle Yaşanmıyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bir strateji dahilinde çalışılmış tevazuda kibrin gizlenmesi zor oluyor. Muş gibi davranma üzerine kurulan iletişimde satır aralarından içerideki gerçeklik sızıyor. Bir yönetim tehdit, ayrıştırma, hedef gösterme ve korku terörü üzerine İnşa edilince çalışılmış tevazu, mış gibi davranma stratejisi elde patlıyor. Bir bumerang gibi fırlatıldığı yere hızla geri dönüp söyleyeni vuruyor, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Geçtiğimiz seçimlerde tartışmıştık. Dar gelirli ailelerin evlerine yapılan ziyaretlerde, yer sofralarından fotoğraf paylaşırken bu iktidar fakir ve yoksul ziyaretlerimize devam ediyoruz diyordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda AKP İl Meclis Üyesi İmamoğlu'nu eleştirmek isterken aslında kendi yakınlarına ücretsiz ulaşım sağlayamadığından bahsediyordu. Süleyman Soylu, kendisine hakaret eden sosyal medya kullanıcısının tutuklu yargılanmamasına isyan ederken, "Bakan olsam ne yazar?" cümlesinde ayrıcalığını ele veriyordu. Hilal Kaplan, kayyum rektörü savunmaya kalkıp, "Boğaziçi sadece elitistlerin değil milletindir, Allah muvaffak etsin" dediğinde, dar gelirli aileden çıkıp da Boğaziçi'ye girebilen, mezun olan binlerce insanın hikayesinde boğuluyor. Elitist ve millet ayrımındaki niyeti dımdızlak ortada kalıyor. Özlem Zengin, AKP'den önce kadın kelimesinin adı yoktu derken, kavramların içinin nasıl boşaltıldığını açığa çıkarıyordu. Kelimelerin adı zaten olmaz, anlamı olur. Niyet kendini uzun süreli stratejilerde saklamıyor. Gergin anlarda ya da hayat memat meselelerinde gerçeklik sızıveriyor. Sağlık Bakanı aşı olun çağrısına karşı muhalefetin kendini solda tarifleyen her kesimin sıralarını bekleyeceğini beyan etmesi, sağın ise hemen ertesi gün aşıya gitmesi gibi. İktidar millet kavramı ile sadece kendi çizdiği sınırlar içinde kalanları tarifliyor. Partili herkesi ise bu millete aslında üstün görüyor. Millet kelimesi artık çıktığı ağızlarda tevazuya değil, kibre hizmet ediyor. Tabii ki devlet büyükleri dedikleri aşıyı ilk olacak, tabii ki yeni bir saray yaptırılacak, tabii ki uçakla gidilecek, tabii ki uzun konvoylarla seyahat edilecek. Çünkü millet, ama artık cümlenin gerisi doldurulamıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Fars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'da radikal sağ örgütlere kısa bir bakış.
Amerika'da 6 Ocak 2021'de bu ülkenin anarşist başkanı Donald Trump'ın birçoğunu milis ve radikal sağ örgütlerin ve hareketlerin üyelerini oluşturan radikal ve şiddet yanlısı taraftarlarının ABD Kongresi'ne baskın düzenlemesi kamuoyunun dikkatini, Amerika'da sürekli tırmanmakta olan radikal sağ eğilimin üzerine çekti.
Bu konu hakkında hazırladığımız özel sohbetimizi dinliyorsunuz.
Amerika'nın yeni başkanı Joe Biden, anarşist başkan Donald Trump'ın silahlı taraftarlarını yerli teröristler niteledi. Biden'in bu açıklaması çok önemlidir. Zira içinde geç de olsa Amerika'da beyaz ırkın üstünlüğünü savunan radikal sağ örgütlerin terör mahiyetini açıklayan bir gerçek yatmaktadır. Bu değerlendirme aynı zamanda Donald Trump başkanlığı yıllarında radikal sağ örgütlerin 2017 yılında Charlottesville olayından siyahilerin hayatı önemlidir başlıklı ırkçılık karşıtı adalet talep harekete katılan protestocuların bastırılmasına kadar birçok olayda koyu bir şekilde rol ifa ettiklerini ve daha sonra da Donald Trump'ın Kasım 2020 başkanlık seçimlerine hile karıştırdığı yönündeki mesnetsiz iddiasına tam destek verdiklerini ve nihayetinde ABD Kongresi'ni bastıklarını açıkça ortaya koyuyor.
Kaliforniya Üniversitesi Radikalizm Etüt Merkezi Başkanı Brian Levin bu konuda şöyle diyor. Radikal sağ örgütler bu fırsattan mesajlarını iletmek üzere yararlandılar ve protestocuları muhatap aldılar. Bugün Amerika'da kendilerini herkesten daha üstün zanneden radikal sağ örgütlerin Amerika'nın iç politika arenasında daha koyu bir şekilde rol ifa etmeye başladıkları ve önümüzdeki dönemde de Amerika'nın siyaset arenasında şiddet içerikli olayları gerçekleştirecekleri anlaşılıyor.
Amerika'da radikal sağ örgütler ve hareketler, eyalet yönetimlerinin yetkililerinin arttırılması ve federal yönetimin izlediği politikaların muhaliflerinden tutun ta ırkçı örgütlere ve Amerika'da etnik ve dini azınlıklara karşı çıkanlardan göçmen karşıtı eğilimleri olan radikal sağcılara ve sözde beyazların üstünlüğüne ve yine komplo teorileri taraftarlarına kadar geniş bir yelpazeden oluşuyor.
Gözlemciler Amerika'da popülist Donald Trump'ın başkan seçilmesinden bu ülkede radikal sağ örgütleri ve hareketleri ihya eden ve klasik sol ve muhafazakar ideolojileri reddeden etken şeklinde söz ediyor. Bu arada sosyal paylaşım siteleri de Amerika'da radikal sağ örgütlerin yayılmasında önemli rol ifa ettiği de belirtilmelidir. Verilere göre hali hazırda Amerika'da 1600'ü aşkın radikal sağ örgüt faaliyet yürütüyor. Mart 2020'de yayınlanan verilere göre Amerika'da son 10 yılda 330 Amerikalı vatandaş radikal sağ örgütlerince öldürüldü. Bu